Ayırım 4-32. Meslekleri icabı sık sık karşılaştıklarından genellikle medya mensuplarını tanırdı. Ama bu kızı daha önce hiç görmemişti. Anımsamıyordu çehresini. Evet diye mırıldandı. İçeride bir de kedi leşi var. Hale büyük bir iştenlikle sordu. Acaba sizce katil kediyi neden öldürmüş olabilir? Ekrem anlamsız bulduğu soru karşısında kaşlarını çatarak homurdandı. Nedenini bilmiyorum. Kedi bu. Herhalde katilin ayaklarının altında fazla dolaşmış. Katili sinirlendirmiş olmalı, diye mırıldandı. Başkomiserin espri yaptığını sanan muhabirler gülüştüler. Başka da soru çıkmadı zaten. Genç başkomiser polis otosuna doğru ilerlerken arkadaşları meslekte yeni olan haleye bakıp sırıtıyorlardı. Oysa genç kız sorusunu tam bir safiyet içinde sormuştu. Yaşlı kadının cinayete kurban gitmesi için bir sebep bulunabilirdi. Ama bir kedinin öldürülmesinin geçerli ve mantıklı bir nedeni olamazdı. Hale aldığı cevaptan ve de medya mensuplarının kendisiyle alay eder gibi sırıtmalarından rahatsız olmuştu. Kedinin öldürülmesi cinayet yanında çok ufak bir detay olabilirdi. Ama genç kızı rahatsız etmişti. Arabasına binmek üzere olan Ekrem Pamir'in yanına doğru koştu ve tam kapıyı açarken yetişti. "Başkomiserim," diye seslendi. Ekrem başını çevirip kıza baktı yeniden. "Efendim, bu çok garip değil mi?" "Nedir garip olan?" "Şu kedinin öldürülmesi. Size tuhaf gelmiyor mu?" "Kediler uysal ev hayvanlarıdırlar. Pis deseniz yanınızdan uzaklaşırlar." "Kim, hangi nedenle bir kediyi öldürmek ister?" Başkomiser kıza anlamlı bir şekilde baktı. Sorusu için arkadaşlarının az önce onunla dalga geçtiklerini görmüştü. Ama kızın olaya bakışı hiç de yabana atılır cinsten değildi. Eski konağa girip yerde yatan hayvan leşini gördüğü andan beri o da aynı suale beyninde geçerli bir neden bulmaya çalışmıştı. Gülümsedi. "Siz hangi gazetedensiniz?" "Haber postasındanım. Hayvan sever misiniz?" Hale dudaklarını büktü. "Her insan kadar. İtiraf edeyim ki hayvanlara aşırı bir sevgim yoktur. Ama kedinin öldürülmesi bana çok tuhaf geldi. Neden sordunuz?" "Bu olaya kafanızı takmış görünüyorsunuz da. Asıl olan yaşlı bir insanın öldürülmesi. O sizi ilgilendirmedi mi?" "Size acizane bir tavsiyem olacak. İnsan hayatına hayvanınkinden daha fazla önem verin." Genç kız irkildi. Bir an başkomiserin söylediklerini beyninde tarttı. Sonra bu uyarıyı biraz ukalaca buldu. Hiç kuşkusuz onun indinde de insan hayatının bir kedininkinden çok daha önemliydi. Ama onu böyle bir sual sormaya iten neden, kedinin öldürülmesindeki gizemdi. Belki de bu olay katilin kimliğine büyük ölçüde bir ışık tutabilirdi. Hale itiraza yeltendi fakat biraz geç kalmıştı. Başkomiser arabaya atlamış ve polis otosu hareket etmişti. Genç kız bir süre uzaklaşan arabanın arkasından baktı. Sonra kendi kendine söylendi içinden. Ukala. Bölüm 3. Kan. Kan emmeliydi. Bu ihtiyaçla titriyordu. Kana gereksinimi vardı. Bu tutku içini kapladığı zaman önüne geçmenin imkansızlığını biliyordu. Gözleri her zamanki gibi karanlığa uyum sağlamıştı. Etrafına bakındı. Oturma odasının mobilyaları cehennemin alevleri gibi etrafını sarmıştı. Soluk soluğa ve titreyerek koridordan geçip katın arka tarafındaki yatak odalarına doğru ilerledi. Sağ taraftaki yatak odasında uyuyan karı kocayı uyandırmaması gerekliydi. Bu gece özellikle gürültü çıkarmaktan kaçınmalıydı. Bir gölge gibi koridorda kaydı. İhtiyaçlarına tam karşılık verecek olan kızın odasına baktı. Ayrıca kızın kedisi Sarma'nın her gece o odada yatağının dibinde kuyruğunu toplayıp halının üzerinde sabaha kadar uyuduğunu da biliyordu. Adam öldürmenin, kaç kan içmenin günah ve toplum değerlerine ters düştüğünü bilirdi. Ama yapabileceği bir şey yoktu. O dürtü içinden gelip sel gibi benliğini kapladığı zaman buna engel olamıyordu. Hatta bu konuda bazı kuşkuları da vardı. Tanrı onu bu özelliğiyle yaratmıştı. O yüce varlığın esrarlı planının bir parçasıydı. Kan tutkusu hilkatinde mevcuttu. Diğer insanlardan farklı olduğunu biliyordu. Ama öyle yaratılmışsa elinden ne gelirdi ki? Kızın kapısının önünde durdu. Kan içme ve öldürme ihtiyacını bastırmak için boşuna bir çaba daha harcadı. Başaramadı. Çok geçti artık. İhtiyacı geçtikten sonra bazen yaptıklarına pişman da olurdu ama bu çok nadirdi. Kalbi duracak gibi atmaya başlamıştı. Gecenin karanlığı ve herkesin uykuda olduğu bu saatte kalbinin gümbürtüsünü duyulacağından korktu. Tabii o sesi kimsenin duymayacağını biliyordu. Elini kapının tokmağına atmadan koridorun karanlığında durup son bir kere daha evin sessizliğini dinledi. Sonra usulca tokmağı kavrayıp çevirdi. Gölge gibi içeri süzüldü. İhtiyatla kapıyı kapatıp sırtını dayadı. Kan emme ihtiyacı tüm içini kasıp kavuruyordu. Ama hemen harekete geçmedi. Gözlerinin boşluğa alışmasını bekledi. Sokak lambasının solgun ışığı odayı bir nebze aydınlatıyordu. Son ihtiyacını tatmin sırasında öldürdüğü yaşlı kadından nefret etmişti. Neyse ki o iri kedisi vardı ve kadından çok daha fazla işine yaramıştı. O kedi olmasa belki de kadına dokunmayacaktı. Ama kendisini görmüştü. Onu hayatta bırakamazdı. Oysa bu seferki avı genç ve körpeydi, tam istediği gibi. Gözleri ortama alışıyordu. Çam ağacından yapılmış karyolada yorganına sarılmış uyuyan kızın yataktaki şeklini seçti. Usul usul yatağın yanına yaklaştı. Gecenin bu saatinde kız derin bir uykuda olmalıydı. Kurbanının derin soluklarını dinledi. Eğildi biraz. Sonra kızın yastığın üzerinde yayılmış uzun sarı saçlarına baktı. Yeni yıkanmış şampuan kokusu duydu. Adını da biliyordu avının. Nilüfer. 14-15 yaşlarında olmalıydı. Belki biraz daha fazla. Öğrenciydi. Bu anı çok severdi. Atağa geçmeden önceki avıyla kurduğu son iletişim. Kan ihtiyacı bu denli şiddetli olmasa tüm riskine rağmen bu dakikaları elinden geldiğince uzatmak ister, yatağın başucunda keyfini maksimuma çıkarmayı yeğlerdi. Bunun zevki kan içmekten ve öldürmekten bile daha zevk vericiydi. Daha fazla bekleyemeyecekti. İçindeki dürtü çok hızlanmıştı. Yorganı seri bir hamleyle kızın üstünden çekti. Sonra hemen üstüne atlayıp avını kendisiyle şilte arasında sıkıştırdı. Kızın ilk şaşkınlığını atlatınca korkuyla çığlık atacağını biliyordu tabii. Uykuda yakaladıkları hep buna teşebbüs ederlerdi. Nilüfer de aynısını yapmak istedi. Birden uyanmış ve odanın karanlığında üstünde yabancı birinin görünce feryat için ağzını açmıştı. Neyse ki çok iri ve güçlü elleriyle kız daha sesini çıkaramadan çenesini kavradı ve parmaklarını yanaklarına geçirerek ağzını kapattı. Sesini çıkarmaması gerekiyordu. "Sus yoksa seni öldürürüm," diye fısıldadı kulağına. Nilüfer boşuna debeleniyordu. Hiçbir güç onu ellerinden alamazdı artık. Az sonra gücünü kaybedecek, kaderine razı olacaktı. 14-15 yaşındaki ufak ve narin bir kızın kendisiyle başa çıkması imkansızdı. "Canını acıtmak istemiyorum. Sadece seni istiyorum ve işimi bitirince gideceğim." Kızın sesini duyması önemli değildi. Kim olduğunu sesinden çıkaramazdı. Sadece yüzünü görmemesi gerekiyordu. Belki o zaman kim olduğunu çıkarabilirdi. Kıza söylediği de yalandı. Onun ırzına geçmek gibi bir isteği de yoktu. Sekse bütünüyle ilgisiz sayılmazdı ama kan ihtiyacı duyduğu sırada seks gibi hayvani ve insanoğlunun daha ziyade üremeye ilişkin bir dürtüsünü ön plana çıkarması çok anlamsızdı. Kız ya öldürülmeyeceğini söylediğine inandığından ya da felç olmuş gibi korktuğundan direnmeyi kesmişti. Belki de tüm enerjisini soluk almak için kullanıyordu. Katilin 90 kilo gelen ağırlığı göğsüne bastırıyor, ciğerlerini sıkıştırıyordu. Ağzını sıkı sıkıya örten elinin içinde kızın sıcak nefesini hissediyordu. Adamın gözleri loş ışığa alışmıştı artık. Kızın yüzünü tam olarak seçemese de korkudan parıldayan gözlerini görebiliyordu. Sarı saçları kapalı yerlere rağmen içeri sızan solgun ışıkta gümüş gibi parlıyordu. Galiba kendisini tanımıştı. Ne de olsa bir hafta boyunca onu her okuldan çıkışta izlemiş, evine kadar takip etmişti. İki kere de semt bakkalında onu kucağında sevgili kedisi Sarman'la görmüştü. Hatta bir keresinde kediyi okşamak saikiyle yaklaşmış ama kız yüz vermemişti kendisine. Bu yaştaki kızlar peşlerinde dolaşan adamları hiç unutmazlardı. Katil serbest eliyle kızın saçlarını boynunun sağ tarafından geriye etti. İnce yapılı kızın kuğu kadar zarif ve beyaz boynu ortaya çıkmıştı şimdi. Hafifçe uzanarak dudaklarını boynuna yapıştırdı. Taze eti öptü. Dudakları altındaki damarın atmasını duydu. Sonra da bir vampir gibi dişlerini genç avının etlerine geçirerek kana bulaştı. Kız olanca gücüyle çırpınıyor ama katil şiddetle bastırdığından onun dişleriyle açtığı yara üstündeki ağzından kurtulamıyordu. Katil emdiği kanı yutuyordu. Fakat koyu ve ılık sıvıyı aktığı hızla ememiyordu. Daha fazla kan emmek ihtiyacıyla kızın boynunu dişleriyle vahşi bir hayvan gibi paralıyor, yeni yaralar açıyor, bir yandan da ağzına gelen et parçalarını tükürüyordu. Bir süre sonra akıntı azaldı. Kızın çırpın ve kasınmaları da hafifledi. Sonra tümüyle kesildi. Kızın kan kaybından değil, havasızlıktan öldüğünü anlamıştı. İçinden lanetler okudu. Zevk dakikalarının bu kadar çabuk noktalanmasını istemiyordu. Avı nefessizliğe dayanamamıştı. Karanlık odada kızın kusursuz güzelliğine hayranlıkla baktı. Usulca cesedin ağzından elini çekti. Sanki bir an kızın dirilip yeniden çığlık atacağını sandı. Oysa asla böyle bir şey olmayacaktı. Kızı saatlerce seyredebilirdi. Ama bunun imkansız ve tehlikeli olduğunu biliyordu. Usulca yataktan kalktı. Bir süre karanlıkta kan kokusuyla çevrili odada durup bekledi. Hala dilinde ve damağında buruk ve ılık kan lezzeti vardı. Rahatlamamıştı katil. Doyuma tam olarak ulaşamamıştı henüz. İşte sarmanı da tam o sırada hatırladı. Gözlerini halının üzerinde uyuklayan kediye, dünyada en nefret ettiği bu hayvan türüne çevirdi. Bu gece kedinin kanını ememezdi. Mümkünü yoktu. Az önce dudaklarını dolaştığı kızın o kusursuz ve duru teninden sonra bu mundar hayvanın kıllı derisinden akacak kanı emmeye hiç istekli değildi. Ama sarmanı da sevgili sahibinin yanına gönderebilirdi. Cebinden ince bir kama çıkardı. Genellikle silaha ihtiyaç duymazdı ama kedilerin canını alırken işine çok yarardı. Yerde uyuyan kediyi ensesinden tutarak kaldırdı. Kedi alışık olmadığı yabancının bu hareketi karşısında sadece bir defa miyavlamıştı. Sanki beni bırak uyumaya devam etmek istiyorum dercesine. Miyavlaması kısık, kısa ve sıcacıktı. Çeliğin ucu gırtlağına saplanınca ince bir kan sütunu yatağa kadar sıçradı. Hayvancağız birkaç kere debelenmiş, sonra hareketsiz kalmıştı. Katil bu konuda uzmandı ve çocukluğundan beri sayısını unutacak kadar kedi öldürmüştü. Hareketsiz kalan hayvanın leşini gürültü çıkarmasın diye elinden atmadı. Usulca az önce uyuduğu halının üzerine bıraktı. Doyuma ulaşmış gibi rahatladığını hissetti. Tatminsizliğini öldürdüğü kedi biraz olsun geçirmişti. Son bir kere etrafına bakındı. Sonra Nilüfer'in odasından sessizce koridorda süzüldü. Cinayet mahalli araştırma ekibinin başı Ekrem Pamir ile muavin Okan Temiz'e baktı biraz şaşkınlıkla. Garip bir vaka, değil mi başkomiserim diye mırıldandı. Ben safsafatalara inanmam ama utanmasam bir vampirle karşı karşıyayız diyeceğim. Şu kızın boynunu gördünüz mü? Kaç yerinden parçalanmış. Boğazında 5 ayrı diş izleri var. Sanki vahşi bir hayvanın saldırısına uğramış gibi. Kızın kanını emmiş namussuz. İnanılır gibi değil. Yatağın içi maktulenin boynundan kopmuş et parçalarıyla dolu. Meslek hayatımda hiç böyle bir vakayla karşılaşmamıştım. Ekrem'den ses çıkmamıştı. Dalgın dalgın yerdeki kedi leşine bakıyordu. Başkomiser düşüncelerinden öbür odadan akseden kızın ana ve babasının feryatlarıyla silkinerek uzaklaştı. Kızın ailesi henüz hunharca işlenen cinayetin etkisindeydiler tabii. Bu acıyı içlerine sindiremiyorlardı. Küçük kızlarını kim bu kadar vahşice öldürebilirdi? Ekrem Pamir muayenesini tamamlayan adli tabibe yaklaştı. Doktor dedi, kıza tecavüz edilmemiş değil mi? Doktor olumsuzca başını salladı. Hayır, kesinlikle edilmemiş. O konuda hiçbir bulgu yok. Ölüm sebebi nedir? Kesin sonucu otopsi belirleyecektir. Ama ben ilk defa böyle bir hadiseyle karşılaşıyorum. Kızın boynu inanılmaz güçlü bir çene tarafından ısırarak parçalanmış. İtiraf edeyim ki bunu bir insandan ziyade vahşi bir hayvanın yaptığını düşündüm önce. Bir hayvan mı? Doktor başını salladı. Ama bir hayvan değil kuşkusuz. Vahşi bir hayvan olsa pençe izleri, vücudun başka yerlerinde çizik ve paralanmalar, sair bulgular olurdu. Bir insanın yaptığı muhakkak. Fakat bu kadar hoyratça bir saldırıyı hiç şahit olmamıştım. Ekrem, şu yerdeki kedi ölüsünü de gördünüz mü diye sordu. Adli tabip yine başını salladı. Onu da incelediniz mi? Doktor bozulmuş gibi başkomisere baktı, kaşları çatıldı. Ben baytar değilim. Şüphesiz değilsiniz ama kedi cerh edici bir aletle öldürülmüş değil mi? Herhalde bu kadarını anlarsınız. Doktor ilgisizce yerde yatan hayvana baktı. Öyleye benziyor dedi dudaklarını büzerek. Ekrem kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. Demek ki katil elinde kesici bir aletle odaya girmiş. Genelde katiller cinayet işlerken aynı silahı kullanırlar. Ama bu adam kızı dişleriyle boynunu paralayarak öldürmüş. Kediyi ise bıçakla neden? Neden kızın boynunu da bıçakla kesmemiş? Bir an için kan emmeye meraklı bir sapık olduğunu düşünsek bile böyle bir yöntem kullanmasının ne gereği var? Dişlerle paralamak çok daha zor değil mi? Doktor başkomiserin mırıldanmasını duymuştu. Bunun kendisine yöneltilmiş bir soru olmadığını düşünerek omuzlarını silkti ve işini bitirmiş olmanın rahatlığı ile bir an önce dehşet görünümlü odadan çıkmak isteği ile kapıya yöneldi. Muavin Okan amirine yaklaşarak tedirgin bir şekilde mırıldandı. Bu vampir hikayesine inanmıyorsunuz değil mi başkomiserim? Bunlar palavra, masal şeyler. Ama şu son zamanlarda moda olan satanist denen zirzoplar var ya, uyuşturucu kullanıp kendilerine hava basmaya çalışan dejenerler. Bence bu onlardan birinin işi. Malum onlar da hayvan kesmeyi kendilerinin simgeleri olarak bellemişler. Rahat bu onlardan birinin marifeti. Yakında enseleriz. Onların çoğu zaten bizce mimli. Geçen haftaki yaşlı kadının öldürülmesini hatırlıyorsunuz değil mi? Orada da bir kedi leşiyle karşılaşmıştık. Muhtemelen ikisini de aynı kişi yapmıştır. Başkomiser bir süre düşünceli kaldı. Belki diye mırıldandı. Sonra ama bazı farklılıklar var iki olay arasında. Ne gibi başkomiserim? Birincisi o yaşlı kadının kanı emilmemişti. Onu sadece boğmuşlardı. İkincisi en ufak bir parmak izine rastlamamıştık. Oysa parmak izi ekibi burada her yerde katilin kanlı izlerini buldu. Neden? Neden katil bu defa bu kadar bol izi bıraktı arkasında? İlkinde o kadar tedbirli davranan katil, aynı kişi ise bu defa geride bu kadar parmak izi bırakır mı? Bu sana makul geliyor mu? Muavin omuzlarını silkti. Belki hazırlıklı değildi, yani öldürmeye. Ani karar vermiş olabilir. Ekrem başını olumsuzca iki yana salladı. Adli tabibe göre cinayet gece yarısı saat 1 ile 3 arasında işlenmiş. Bu saatte cinayete kalkışan bir insanın hazırlıksız olduğu düşünülemez. Belli ki bu cinayet önceden tasarlanmış, teferruatı planlanmış bir olay. Ayrıca iki kedi de bıçaklanarak öldürülmüş. Bu neyi ifade ediyor sizce? Bilmiyorum Okan. Henüz hiçbir fikrim yok. Muavin amirinin sinirli halini görerek üstelemedi. İyi bir polis olduğunu bilirdi. Genellikle üstlendiği olayların üzerinde titizlikle gider, iyi iş sürer, elindeki kanıtları değerlendirmeyi mükemmel becerirdi. Biraz içine kapanık, az konuşan biriydi. Tüm başarılarına rağmen camiada pek sevilmez, özellikle aksiliği yüzünden de çevresinde fazla dostu bulunmazdı. Okan sormadan duramadı. Kedi olayını basına açıklayacak mısınız? Başkomiser şaşırmış gibi muavini süzdü. Neden saklayacağız ki? Okan omuzlarını silkti. Basını bilirsiniz. Böyle vakalara bayılırlar. Bu 10 gün içinde ikinci olay. İki kadın öldürüyorlar ve her iki cesedin yanında bir de kedi leşi bulunuyor. Kim bilir ne hikayeler üreteceklerdir şimdi. Ben de olsam aynı şeyi düşünürdüm. Bu kedilerle cinayetler arasında gerçekten bir bağ olamaz mı? Muavin şaka yapıp yapmadığını anlamak istercesine başkomiseri süzdü. Ama herhangi bir yorum yapmaya kalkışmadı. Ayırım sonu sayfa 43.